Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu uzman doktor Murat Akgül. Murat Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Programımızın eski dinleyenleri sizi tanır. Üroloji uzmanı Murat Bey. Murat Hocam bugün sizle ürolojinin ilgilendiği organların daha çok enfeksiyon hastalıklarından bahsedeceğiz. Daha sonra vaktimiz kalırsa diğer ilgili olduğumuz konulara da geçeceğiz. Taş hastalıklarına vesaire. Şimdi ilk önce başlamak istediğimiz konu Murat Hocam, prostattan başlamak istiyoruz. Ama prostattan başlamaktan önce de şimdi prostat dediğimiz zaman sanki bir hastalık adıymış gibi algılanıp yaşlarda görülen bir problem gibi algılanıyor. Halbuki 20 yaşında bir insanın da prostatı var ve bu da hastalanabiliyor.
Evet.
Gibi böyle bir halk ağzıyla ben girişe başlayayım. Prostat nedir? Nasıl bir organdır? Ne işe yarar? Bunlardan bahsederseniz.
Prostat tüm erkeklerde görülen bir organdır. Genelde
bayanlarda hiç karşılığı yok değil mi hocam?
Yok, bayanlarda bir karşılığı yoktur.
Peki.
Sadece erkeklerde olan bir organdır. Bir kestane büyüklüğündedir normal bir erişkinde. Ama bu 40'lı ve 50'li yaşlardan sonra büyür. Bu büyümesinin sonu da yoktur. Kapsülü olduğu için ve büyümesinin sonu olmadığı için erkeklerde ileri yaşlarda yolu tıkayıp bizim halk arasında yaşlılarda benim prostatım var dedikleri durum hadise.
Prostat büyümesi hastalığına yakalanılır yani.
Evet, yani zaten bu hastalığın adı da yani Türkçe karşılığı prostatın büyümüş hali şeklinde yorumlanabilir.
Nerede organ yer olarak hocam? Prostat organı.
Prostat organı bu rektum dediğimiz bu büyük abdestin çıktığın makat bölgesinin hemen üstünde rektum dediğimiz bu büyük abdestin depolandığı yerin tam arkasında kalıyor. İdrar torbası ön tarafında kalıyor. Orada yerleşmiş içerisinden idrar kanalının geçtiği.
Ha, o önemli aslında. Aslında bir halka şeklinde bir organ.
İçerisinde evet, içerisinde halka şeklinde idrar kanalı bulunmakta.
Peki büyüdüğü zaman idrar kanalına baskı mı yapıyor?
Aynen öyle. Büyüdüğü zaman kapsülü de olduğu için dışarı bir nebze büyüyebiliyor. Sonra içeri doğru idrar kanalına bası yaptığı için erkeklerde idrar yapma zorluğuyla kendini gösteriyor.
Peki ne kadar büyür? Hani sınırı yok diyoruz. Yani karpuz kadar mı büyür? Siz ne kadar gördünüz en çok?
Valla ben bir portakal kadar büyüdüğünü gördüm. Yani normal boyutu kestane diye söyledim. 20-30 cc'dir. Bir 200 cc, 250 cc olduğunu gördüm ben.
Peki idrar yaparken zorlanma. Ne yapıyor zorlanma dediğimiz?
Şimdi bu hastalar bize en çok idrar yapmada güçlük şikayetiyle geliyorlar. Bunlar nelerdir dersek idrara başlamada güçlük.
Ha, tuvaletim var hissiyle gidiyor ama bir türlü çıkmıyor.
Evet, idrar yapma hissi var ama idrar yapamıyor. İdrar yaparken kesik kesik idrar yapıyor. İdrarın kalibresinde, kalınlığında incelme oluyor. Ve taziğinde yani ileri doğru akımında yavaşlama olabiliyor. Bunlar obstrüktif yani tıkayıcı bulgulardır. Hı hı. Onun dışında idrar bu prostatın büyüme hastalığında benim prostat hiperplazisi deriz biz buna. Bir de idrar yaparken yanma, aniden idrara sıkışma, gece sık sık idrara çıkma bunlar da iritatif semptomlarıdır. Bunlar da görülebiliyor.
Adamın canından bezdirir ama.
Tabii bu hayat kalitesini çok ciddi anlamda etkiliyor.
Peki hocam nereden büyümeye başlıyor? Nereden aklına geliyor durup dururken büyümek?
Valla bu yani prostat hormonlardan beslenen bir organdır.
Bu arada affedersin, ben belki bir sonraki soruyu sormuş gibi oldum aslında. Prostat ne işe yarar?
Prostat erkeklerde ürettiği sıvıyla mini haznesinde bir yer teşkil eder.
Yani bir maddeyle katkıda mı bulunuyor bu da?
Evet. Yani.
Peki prostat olmasa çocuk sahibi mi olamaz bir insan?
Böyle bir şey demek çok güç. Yani her erkekte bu prostat var. Yani sperm sayısıyla veya miktarıyla ilişkili değildir ama meninin yani bu spermin belirli süre yaşaması için elverişli ortamı sağlayan sıvıya katkıda bulunuyor.
Peki daha sonra hormon etkisiyle büyümeye mi başlıyor kendi kendine?
Vallahi dediğim gibi prostat büyüyen bir organdır. Bu hormondan beslenerek büyüyor ama belirli bir yaştan sonra yani tam olarak sebebini bilmediğimiz şekilde
tetikleniyor.
Tetikleniyor ve 40'lı 50'li yaşlardan sonra da artık bu dediğimiz şikayetler, tabii altta yatan genetik faktörler de var.
En erken kaç yaşta prostat büyümesinden problem yaşar bir insan hocam?
Yani 40 yaşından önce yaşamaz, öyle söyleyeyim. 40-50 yaş arası gri zondur. Yani prostat büyümesi olsa da biz çok cerrahi tedavi tercih etmeyiz bu yaş grubunda. 50'li yaşlardan sonra desek daha doğru olur bu sizin sorunuz.
Peki şimdi bize prostat büyümesi diye girdik. Hani bunun gençlerde görülen başka hastalıkları var, kötü huylu hastalıkları var falan ama bu benign prostat hipertrofisi resmi adı ya da iyi huylu prostat büyümesi diyelim sadece. Hasta ciddi işte şikayetler yapıyor, idrar şikayetleri. Gece uyutmuyor, gündüz ayakta işte bir işte uğraşamıyorsunuz, sürekli tuvalete gidip geliyorsunuz. Ama ben bunlara dayanırım dese bir insan, başka bir zararı yok mu? Bu kadar mı şikayet?
Şimdi bu şikayetler aynı zamanda prostatın kötü huylu durumların da bir habercisi olabilir.
Ha, bir kere onu ayırt etmek
tabii
lazım.
Onu ayırt etmek mutlaka gerekli. Çünkü prostatın kötü huylu durumu, yani prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser.
En sık mı? Evet. Akciğer değil mi?
Yok, erkeklerde prostat kanseri.
Öldürücü yani, mü peki hocam?
Öldürücülük dersek orada akciğer birinci sıraya gelebilir ama yani bizim prostat kötü huylu durumları bile diğer organlara göre nispeten daha iyi.
Peki bir hastamız geldi, işte yaşı 63 müsait. Gece 3 kere tuvalete kalkıyorum dedim. Gündüzde idrar yaparken idrarı başlatma gücünden bahsetti. Yani 4-4'lük prostat hipertrofisi düşündük. Ne istiyorsunuz, tahlil tetkikle yapmak lazım önce?
Şimdi bu hastalarda ilk etapta bir idrar tahlili istemek lazım.
Çünkü ne çıkar hocam idrar tahlilinde?
İdrar tahlilinde enfeksiyon görebiliyoruz bu hastalıklarda. Çünkü idrar depolanmasıyla ilgili sıkıntı olduğu için, yani çok tamam, daha fazla idrar biriktiği için mikropların ürümesi de kolay oluyor.
Ama basit bir idrar yolu iltihabı da böyle kendini gösterebilir mi?
Yani o yaşta biz erkeklerde, çünkü erkeklerin idrar kanalı da daha uzun olduğu için bir idrar yolu enfeksiyonu altta yatan bir sebep olmadıkça çok da beklemeyiz. O sebepten altta genelde bir sebep oluyor ve bu bahsettiğimiz yaş grubuna, yani 60'lı yaş gruplarında da prostat büyümesi en sık sebeplerden birisi.
Peki idrar tahlili yaptırdık, başka?
Onun dışında bir kan testi, bir böbrek fonksiyonlarını görmek adına bir kan testi isteriz.
Bir de adetten herhalde PSA mı bakılıyor sürekli?
Tamam, şimdi en çok önemli testimiz PSA. Ben ona gelecektim.
Prostat spesifik antijen.
Evet, bu prostat spesifik antijen 1980'lerde artık sunulmuş ve prostatın büyümesiyle beraber kanser durumunda da artan bir marker bizim için. Yani bir belirteç.
Normali ne?
Normali 2,5'un altında biz normal kabul ediyoruz ama 2,5-4 arasında da bir gri zon var. Yani
şüpheli.
Şüpheli.
Şimdi hocam şunu soracağım ben. Prostat büyümesi var mı yok mu diye bakmıyoruz. Prostat büyümesi iyi huylu mu kötü huylu mu diye mi bakıyoruz bu PSA ile?
Şimdi büyümesi durumunda da, prostatın büyümesi durumunda da PSA değeri yükselebiliyor.
Ama en fazla 2,5 olur diyorsunuz.
Yok, daha fazla da olabiliyor. Ama kanser durumunda da yükselebildiği için biz bunun ayrımını ancak biyopsiyle yapabiliyoruz.
Ha, baktık PSA'sı işte 4'ün üzerindeyse biyopsi yapalım mı diyoruz?
Evet, PSA'sı eğer kişinin 4'ün üzerindeyse ve dokümente ise, yani bir ay sonra baktık bir daha PSA'sı 4'ün üstünde, bir enfeksiyon, prostatit durumu, enfeksiyonu da çok düşünmüyorsak o zaman biyopsi yapmak gerekiyor. Çünkü onun ayrımını başka türlü yapmak mümkün değil. Bir de tabii bir rektal muayene vardır, prostat muayenesi. Bu prostat kanseri en çok prostatın çevresinden, periferal zon dediğimiz alandan yükselir, yani oradan oluşur. Onun da en kolay muayenesi makattan yapılan parmaklı prostat muayenesidir.
Muayenede gene büyüme var mı diye mi bakıyoruz, büyüme iyi huylu mu kötü huylu mu diye mi bakıyoruz?
Şimdi her ikisine de bakıyoruz. Orada baktığımız zaman eğer bir nodül varsa bu bize kanser habercisi oluyor. Onun dışında prostatın büyümesini de o parmak muayenesiyle algılayabiliyoruz. Onun dışında eğer bir ısı artışı varsa, hassasiyet varsa o durumda bir enfeksiyon durumunu da, prostatın enfeksiyon mikrobiyal durumu da aklımıza geliyor.
Peki,
tabii
Peki görüntülemenin bir değeri var mı hocam? Ultrason, tomografi vesairenin?
Şimdi tomografi ve MR daha geri planda olup ultrason şu anlamda yararlı olabiliyor. Bir prostat büyüklüğü hakkında bize fikir verebiliyor. Bir de mesanede yolu tıkadığı için ne kadar idrar kalıyor, yani ne kadar bir tıkama rolü yapmış, onun hakkında fikir verebiliyor. Ama ultrason bu kanserden ayırt edebilir mi derseniz öyle bir şey yok. Yani bizim için bu kanser durumunu ayırt etmede iki tane ana etmen var. Bir tanesi PSA değeri, kanda bakılan belirtecimiz. İkincisi ise bu parmaklı prostat muayenesi. Eğer bu durumlarda şüpheli bir durum varsa, PSA'sı 4'ün üzerindeyse yani beraberinde muayenede bir nodül, ele gelen sertlik de olabilir veya olmayabilir. Sadece PSA yüksekliğiyle de gidebilir. O durumlarda prostat biyopsisi altın standarttır.
Zahmetli, eziyetli bir işlem hocam.
Şimdi prostat biyopsisi eskiden hiç bakmadan sadece el muayenesiyle yapılırmış ama günümüzde artık ultrason eşliğinde yapılıyor. Hı hı. Daha çok artık yani bizim Türkiye'de ve dünya çapında en çok makattan ultrason probuyla bakılarak yani ultrason görüntüsü eşliğinde en az 12 odaktan biyopsi örneklemesi alınarak yapılıyor.
Alındı, bakıldı. Kesin kanser ya da değil denebiliyor mu?
Tabii patoloji tarafından değerlendiriliyor. Dediğim gibi altı bir taraftan prostatın iki lobu vardır. Toplam 12 adet alınıyor ve kanser varsa kanser vardır diyebiliyoruz. Bunu patoloji çok net ayırt edebiliyor.
Peki şimdi kanseri ikinci başlık olarak tutmuştuk biz. Beynin prostat hipertrofisi iyi huylu çıktı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi, İlaç mı vereceğiz, ameliyat mı edeceğiz?
Şimdi hemen ameliyat tabii yanlış olur. İlk başta bir ilaç tedavisi denenebilir. İlaç tedavisi olarak günümüzde en çok kullanılan bir oradaki kas geniş kasılmasını engelleyen bir ilaç var. Alfa bloker deriz biz. Yani oradaki reseptörler üzerinden prostatın fazla kasılmasını engelliyor. En çok kullanılan günümüzde ilk etapta kullanılan ilaç budur. Ve gerçekten çok yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor. Yani hayat kalitesini, yaşam kalitesini çok iyi anlamda.
Gecede 5 kere tuvalete kalkan amcamız hiç kalkmayabiliyor mu yani?
Evet, yani kalkmayabiliyor veya işte 1 veya 2'ye düşebiliyor.
Kabul edilebilir sınırlara. Hı-hı,
kabul edilebilir sınırlara düşebiliyor. Onun dışında bir de bu hormonal düzeyde 5 alfa redüktaz inhibitörü deriz biz. Hormonal düzeyde testosteronun daha etkin forma dönüşmesini engelleyen bir ilaç var. Dediğim gibi prostat hormonlardan beslenen bir organ olduğu için bu blokaj yani bu testosterondan beslenmesinin azaltılması da prostatın anatomik olarak daha küçülmesine sebep oluyor. Bu da yolu daha açılır kıvama getiriyor. Bu tür ilaçları da kullanabiliyoruz biz. Bu da çok sık kullandığımız. Yani iki tane temel ilacı var. Bir tanesi dediğim gibi reseptör üzerinden etki ediyor. Bir tanesi de hormonal düzeyde.
Peki verdik. Ameliyat kim oluyor peki? Herkes ilaçla
şimdi
düzeliyorsa?
Bu ilaçlara rağmen eğer şikayetler devam ederse ki biz bir işeme testi de yapıyoruz. Hastaları dokümente olarak görebiliyoruz. Gerçekten yolu tıkıyor mu yoksa ne boyutta tıkıyor. Eğer ilaçlara rağmen şikayetler devam ediyorsa o durumda ameliyat söz konusu olabiliyor.
Yani mutlaka ilaç tedavisi her hastaya veriliyor mu?
Tabii ilaç tedavisi ilk seçenek. İkinci seçenek de dediğimiz gibi cerrahi tedavi olabiliyor.
Peki cerrahide de bu aralar gerçi çok reklamı yapılmıyor ama bir green light mevzu vardı. O devam ediyor mu?
Şimdi green light günümüzde birazcık popülitesini azalttı sanırım. Daha yeni yöntemler de şu an Türkiye'ye gelmeyen yeni
green
yöntemler.
Green light neydi bu arada hocam?
Şimdi green light yeşil ışık verdiği için bu adı almış aslında ama prostatın bir nevi buharlaştırıyor diyebiliriz. Yani yol kısmında prostatın yolu tıkıyoruz dedik ya idrar kanalında. O idrar kanalına geliyoruz. Yolu tıkadığı yerde prostat bir nevi buharlaştırılıyor. Yani oradaki darlık
açılıyor
o şekilde. Tabii bunun şöyle bir dezavantajı var. Bir tur işlemi vardır. Normalde biz orayı kazırız. Yani kazıyıp oradaki parçalar dışarı alınır. O patolojiye gönderilebiliyordu. Ama Green Light'ta böyle bir durum söz konusu yok. Bu bir dezavantajı. Yani
kötü huylu bir hastada atlayabilirsiniz bu arada. Yani.
Atlayabiliriz ama genel olarak prostat kanseri de prostatın çevre dokusundan kaynaklandığı için aslında yolu tıkayan kısmında iç kısımda olduğu için o bölgeden çok kanser beklemeyiz ama bir elimizde patoloji sonucu olmuyor. Bu Green Light'ın bir dezavantajı ama Green Light'ın şöyle bir avantajı var. Kişi hemen ertesi gün normal yaşantısına dönecek düzeyde olabiliyor.
Peki Green Light'tan önce ne yapıyordunuz? Açık ameliyat mı yapılıyordu?
Yok. Açık ameliyat tabii önceden varmış ama şu an hala günümüzde altın standart kabul edilen tur ameliyatıdır. Açılımı transüretral rezeksiyondur. Yine o bölgede kapalı olarak ışıklı bir kamera sistemiyle yolu tıkayan kısım tıraşlanıyor kaba tabirle.
Peki sonra yeni teknoloji dediğiniz nedir?
Günümüzde tabii daha farklı bu konu çünkü erkeklerde çok sık görülen bir durum olduğu için yeni tedavi seçenekleri üretilmiş. HOLEP denilen bir tedavi şu an Türkiye'de çok yaygın yok ama yurt dışında kullanılmaya başlanmış. Onda da bir lazerle prostat mekanik olarak tüme yakın şekilde kapalı olarak yine alınıyor öyle söyleyeyim.
Peki şu an ne tavsiye ediyorsunuz? Son durum ne hocam şimdi ne yapacağız?
Yani şu an ilk başta medikal tedavi, yani ilaç tedavisi öneriliyor. Eğer cerrahi planlanıyorsa...
Onda sıkıntı yok. Herkes ilacı bir zorlar muhakkak.
Cerrahi planlanıyorsa da bizim normalde artık hemen hemen Türkiye'de üroloji kliniğinin olduğu birçok hastanede olan tur ameliyatı hala altın standart diyebiliriz.
Standartımız bu diyorsunuz yani.
Evet. Tabii eğer prostat çok çok büyük ise, yani 100 cc'nin üzerindeyse, o durumda açık prostat ameliyatı da gündeme gelebilir.
Büyüklük çok fazlaysa.
Evet, büyüklük eğer çok fazlaysa bu dediğim yeni yöntem uygun. Onun dışında açık prostat ameliyatı da hala kullanılan bir yöntem.
Peki bir kez ameliyat olduk, hastalık bitiyor mu?
Şimdi amaç o prostatın kanalı tıkayan kısmının açılmasıdır. Eğer açıldıysa zaten şikayetler kendini geriletiyor. Ama onun dışında eğer hasta şikayetleri devam ediyorsa o durumda altta yatan başka durumlar söz konusu olabilir.
Ne olabilir mesela?
Mesela o bölgede bir darlık, işlemden ikincil gelişen, yani işlemede olan bir komplikasyon durumu, o bölgede mesane boylu darlığı olabiliyor. O durumda da yine oranın mekanik olarak açılması hastalığın tedavisi. Yani ikinci bir işlem gerekiyor. Bir komplikasyondur bu. Çok beklenilen bir şey değildir. Ama o bölgede darlık işlem sonrası görülebilen bir durum olabiliyor.
Şimdi hocam prostat hipertrofisi dedik. Genellikle 40-50 hatta daha ötesi yaşlardan dedik. Prostat organı her erkekte var. Ömür boyu da orada duruyor. O zaman çok daha sık görülen prostatitten bahsetsek bir de.
Şimdi prostatit hastalığı da prostatın enfeksiyonu durumudur.
Her organın iltihabı olabileceği gibi.
Her organın iltihabı olabileceği gibi prostatın da iltihabı olabiliyor. Bu toplum arasında aslında sık olan bir şey ama dokümente edilmesi, yani gösterilmesi de kolay olmayan bir hastalık. Genelde genç yaşlarda olabiliyor bu. Yani illa ileri yaşlarda olacak diye bir şey yok. Olduğu zaman da idrar yapmayla ilgili şikayetler yine kendini gösterebiliyor. Onun dışında perineal bölge dediğimiz kasık bölgesinde ağrı olabiliyor. Ateş bazen olabiliyor. Onun dışında prostat bölgesinde abse olursa ona bağlı daha toksik tablo dediğimiz genel durum bozukluğu vesaire gözükebiliyor. Gerçekten prostatit durumu bazen çok can sıkıcı durum olabiliyor.
Ateş yapar mı? Şiddetli karın ağrısı, kusma gibi böyle genel şikayetler verir mi hocam?
Tabii bazen o duruma gelebiliyor.
Peki neticede bir antibiyotik alınca düzeliyor mu bu da?
Şimdi antibiyotikle tedavi edilebiliyor tabii ki ama normal bir antibiyotik süresine kıyasla daha uzun süre kullanıyoruz.
Hastaneye yatmak gerekiyor mu?
Hastane eğer ateşli seyrederse ve genel durum bozukluğu olursa hastanede yatarak tedavi verilmesi daha
uygun. Peki mikrop da prostata nasıl gidiyor? Yani bir idrar yolu iltihabı gibi mi bulaşıyor bunda da?
Şimdi bununla ilgili tabii tam gösterilmiş bir kaynak olmasa da idrar yolu enfeksiyonu şeklinde bulaşması en sık görülen durum olarak kabul ediliyor. Ama onun dışında kanla bir şekilde prostatın bulaşması, onun dışında dediğim gibi bu büyük abdestin biriktiği, gaytanın biriktiği alana yakın olmasından dolayı o şekilde de bulaşabildiği dış kaynaklardan
bölgenin
da
bölgenin problemleri yani.
Evet.
Tekrarlar mı prostat iltihabı?
Prostat iltihabı can sıkıcı şekilde tekrarlayabiliyor. Dediğim
kronikleşebiliyor
gibi,
mu ya da öyle
kronik,
sorsaydım?
Kronik prostatit olarak zaten kabul edilir. Gençlerde görülür ve hayat kalitesini ciddi anlamda...
Ne yapar?
Bu yanma yapabiliyor idrarda, o bölgede ağrı yapabiliyor, huzursuzluk yapabiliyor, ağrı yapabiliyor. Bunlar en sık görülen durumlar.
Bir ara brokoli tavsiye ediliyordu. Devam ediyor mu hocam bu iş?
Yani brokoli herkes tavsiye ediyor. Biz de tavsiye ederiz ama öyle gösterilmiş bir yemek veya bir içecek maalesef yok.
Ya brokoli vermekle prostat iltihabını düzeltemeyiz diyorsunuz.
Yok, biz düzeltemeyiz. Antibiyotiktir bunun tedavisi ve dediğim gibi tekrarlayabiliyor maalesef can sıkıcı bir şekilde. Hatta bazen insanları depresyona, çok ciddi depresyona sokacak şekilde tekrarlayabiliyor.
Peki şimdi hocam konunun en can sıkıcı kısmını da sona bırakalım. Hani prostat hastalıklarının yaptığı şikayetler dedik. Prostatla ilgili tanı tedavi metotları dedik. Prostatın bir de kötü huylu hastalıkları var. Sık görülür mü? Yani en sık görülen kanser dediniz ama niye en sık öldüren değil o zaman? İyi huylu bir kanser mi aslında bu?
Şimdi diğer organlara kıyasla prostat kanseri daha iyi huylu ilerliyor diyebiliriz. Yani bir akciğer kanseri, pankreas ve mide kanseri gibi agresif değildir. Ama tabii bu her prostat kanseri çok iyi huyludur deme gibi bir durum da yok. Bazı kanserler daha agresif seyreder. Bunu nasıl biyopsi alınır dedik ya, prostat biyopsisi. Orada patolog zaten bir oran veriyor. Agresifliği, yani ne kadar kötü huylu olduğuyla ilgili. Biz Gleason skoru deriz biz buna. O oran bize kabaca bu prostat ne kadar agresif, ne kadar hızlı ilerler onunla ilgili
mesela
bilgi verebiliyor.
Mesela hafif bir prostat kanseri olup hiçbir tedavi görmeden 30 sene yaşar mı bir insan?
Şimdi biz prostat kanserlerini iyi, orta ve kötü prognozlu olarak ayırıyoruz.
Peki.
Eğer iyi prognozlu ve tedavisini aldıysa bu kişi çok çok, yani 30 yıllar derecesinde prostattan...
Ya da şöyle prostattan ölmez.
Prostattan ölmez diyebiliriz.
Peki en kötüsü bir sene içinde kaldırıp götürür mü?
Zaten bu hastalar genelde metastazdı, yani kemiğe en çok metastaz yapmayı sever, yayılmayı, sıçramayı sever. O durumlar zaten en başta oluyor.
Yani geldiğinde kötü diyorsanız zaten yayılımı da var.
Yayılımı da olabiliyor. Onun dışında başka organlar, işte karaciğer, akciğer, hatta beyine bile metastaz yapabiliyor. E tabii agresifliğine göre, bu durumuna göre bir yılda da götürebiliyor. Ama prostat kanseri tedaviye, prostat kanser tedavisine çok iyi cevap veren bir kanser türüdür. Eğer lokalize ise, yani prostatta sınırlı ise, ilk etapta yaşı da uygunsa hastanın cerrahi ameliyatla tedavi öneriyoruz. Bu cerrahi tedavisi günümüzde artık robotik düzeyde yapılmaya başlanmıştır. Onun dışında hormon tedavisine de çok iyi cevap verebiliyor ve ışın tedavisine de prostat kanseri çok iyi cevap verir.
Neyse, başımıza gelmesin inşallah diyelim. Peki son soru olarak şunu sorayım Murat Hocam. Ne zaman korksun dinleyenlerimiz, prostatla ilgili bir problem var mıdır ya da kötü huylu bir şey var mıdır diye, üroloğa acil başvuru için alarm belirtileri nelerdir?
Şimdi prostat kanser tanısını koymak için PSA değeri, yani kan değeri ve muayene, bu parmakla prostat muayenesi olmazsa olmaz şartlarımızdır. Biz bu 50 yaşından sonra her erkeğe yılda bir defa bu kanda PSA bakılmasına ve muayeneyi öneriyoruz. Bunlar olduktan sonra erken tanı da mümkün olabiliyor ve bu dediğimiz bu kötü son dönem durum söz konusu da olmayabiliyor.
Peki, teşekkür ediyoruz Murat Hocam. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımızın bu haftaki program konuğu üroloji uzmanı Murat Akgün. Murat Hocamızla ilk bölümde prostattan bahsettik. İkinci bölümde devam edeceğiz inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu, ilk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için hatırlatalım, üroloji uzmanı Doktor Murat Akgün. Murat Hocam, tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Murat Hocam, ilk bölümde prostattan bahsettik. Neticede dinleyenlerimizin yarısı erkek, yarısını ilgilendiren bir konuydu. Ama şimdi biraz daha böyle tüm yaş gruplarını ve cinsiyetleri ilgilendiren bir hastalıktan bahsedelim istiyoruz. Böbrek deyince, üriner sistem deyince ilk akla gelen hastalıklardan biri taş. Taş nedir? Yani sizin anladığınız manada taş nedir? Böbreklerde olur, mesanede olur mu, nerede olur? Bir başlasak bu konuyu hocam.
Şimdi üroloji sanki sadece erkek hastalara bakar diye bir, evet, algı vardır ama böbrek taşı veya işte taş durumu bayanlarda da görülen bir durumdur.
Ve bu konuyla ilgilenen hiçbir branş yoktur.
Tabii sadece üroloji ilgilenir. Yani bayan hastalarımız da var bizim. Taş olur, işte idrar kaçıran hastalar olur, işte başka darlıklar vesaire olabiliyor. Bunlar da bizim bayan üroloji hastalarımız oluyor. Böbrekte en çok taş durumu oluyor. Üroloji
neden
taşı
oluyor hocam durduk yerde?
Şimdi bu birazcık genetik faktörler, çevresel faktörler ve kişinin alışkanlıklarıyla ilişkili bir durum.
Şimdi önce genetik diyelim. Yani benim başıma gelmişti. 3 aylık bir hastada idrar tali probleminden dolayı yola çıkıp taş tanısı koymuştuk. Sonra anne baba dedi ki, annenin de babanın da silme. Böbrek taşı olmayan kimse yokmuş sülalede. Bu kadar takip ediyor mu sırayı yolu?
Tabii dediğim gibi genetik olarak bazı kalıtsal hastalıklarla çok ilişkilidir. Bu çocuklarda görülüyorsa bu hastalıklar daha çok sorgulanması gerekiyor. Bu açıdan değerlendirilmesi gerekiyor. Burada çocuk nefrolojisine de tabii iş düşüyor. Bu kalıtsal hastalıklara onlar da bakabiliyor. Renal tübüler asidoz dediğimiz bir hadise vardır mesela. Bunlar çocuk nefrolojisinin primer alanıdır. Ve bunlarda böyle çok ciddi böbrek fonksiyonlarının tama yakın kaybına sebep olabilen taş durumu olabiliyor.
Yani çocuklarda taş, ona geleceğiz hocam da. Yani ailede birinde taş varsa başkalarında da olma ihtimali bu kadar yüksek mi?
Tabii, yani eğer kişinin primer yakınında varsa taş açısından daha sık kontrole
gelmesi
gerekiyor.
Acaba genetik mi, yoksa ailelerin yaşam şekilleri birbiriyle örtüştüğü için mi böyle?
Yok, genetik altyapısı var. Niye diyeceksiniz? Yani Türkiye mesela taş açısından endemik bir bölge. Bir Avrupa'da bu kadar sık taş durumu gözükmez. Orta Doğu'da da mesela çok sık taş görülüyor ama Avrupa'da bizim gördüğümüz taşın 1/5'ini, belki de daha azını görüyorlar.
En çoğu Orta Doğu ve Türkiye'de diyorsunuz.
Evet.
Peki niye oluyor? Sebep biliniyor mu hocam? Yani durduk yerde suyun içine kireç mi çöküyor? Ne oluyor?
Şimdi böyle bir şey demek tabii ki yanlış olur. Bir emilimle ilgili problemler olabiliyor. Yani bağırsaklardan emilen kalsiyum miktarı, ki bu kalsiyum zaten taş oluşumuna en çok sebep olabiliyor. Yani taş analizlerinde gösterilmiş ki en çok taşın ihtivatını sebep olan durum kalsiyum durumudur. Bu kalsiyum emilimiyle ilgili sıkıntı olabiliyor. Bir de böbrek hücrelerinden emilimiyle ilgili sıkıntı olabiliyor. Bu durumda
o kadar basit değil yani.
Tabii hücresel boyutta durum söz konusu ve böyle olduğu için ilaç tedavisi de çok yüz güldürücü cevap vermiyor. Yani
peki taş oluşunca ne oluyor hocam? Milim milim kumlar birikip taş mı oluyor orada?
Şimdi bu şöyle bir örnek verirsek gerçekten çok doğru olur. Mesela bir bardak içerisine bir tuz koyun. Bir gram tuz erir, herhangi bir çökelti oluşturmaz.
20 gram tuz?
20 gram tuz da işte orada bir çökelti oluşmaya başlar. Bu da ona benziyor. Yani
100 gram olunca taş mı oluyor peki?
Tabii ona benziyor. Yani belirli bir seviyeden sonra, eşik değerini geçtikten sonra artık kristal şeklinde bir birikim söz konusunda.
Ama tabii yıllar alıyor.
Yıllar alabiliyor, bazen daha kısa sürede olabiliyor.
Yani diyelim Ocak ayında film çekmişiz, tertemiz. Kasım ayında çekmişiz, taşı var.
Tabii yani böyle demek çok doğru olmayabilir. Çünkü o Ocak ayında çekilen filmde belki atlanmış da olabilir. O kadar hızlı ilerleyemez ama bazı kalıtsal hastalıklarda veya tabii bazı genetik durumlarda çok sık ve çok büyük miktarlarda taş yükü görebiliyoruz hastalarımıza.
Hocam biz çocuk yaş grubunda da böbrek taşı görebiliyoruz. Bunlar bazen bahsettiğiniz gibi ciddi metabolik hastalıkların bir yansıması oluyor. Hani taş işin aslında görünür iceberg'in üstte kalan önemsiz kısmı gibi oluyor. Çok ciddi ölümcül olabilen hastalıklar var. Ama bunun dışında her yaş grubunda böbrek taşı olur mu? Genç, orta, ileri yaşlarda her cinsiyette olur mu? Fark ediyor mu?
Her yaşta görebildiğimiz bir hastalık taşı hastalığı ama ileri yaşlarda daha çok görüyoruz. Erkek hastalarda, bayanlara göre erkeklerde daha sık görülüyor. Bunlar gösterilmiş şeyler.
Peki şikayet olarak ne yapar? Kıvrandıran karın ağrısı, böğür ağrısı, yan ağrısı mı?
Şimdi en sık gördüğümüz belirtisi ağrıdır. Bu genelde taş ağrısı kıvrandırıcı tarzda, biz kolik tarzda deriz. Yani hasta yerinde duramaz. Biz zaten hastalarımız kapıdan girdiği zaman taş düşürüyorsa onu yüzünden anlarız. Gerçekten yüz ifadeleri o korkunç bir hale gelir ki bu taş ağrısı bayanların doğum ağrısına benzer bir ağrıdır.
Bebeklerinde gaz sancısına onu benzetiriz biz.
Yani gerçekten çok ciddi ağrıdır bu ağrı ve kişinin yani kendini yerden yere vuran hasta görmüşlüğüm var benim.
Peki taş hareket edince mi ağrı oluşuyor? Durduğu yerde bir şey yapmıyor mu?
Şimdi taş eğer yolu tıkıyorsa, obstrüksiyona sebep oluyorsa, idrar kanalını, böbrekten idrar torbasına giden bir kanal vardır. Üreter deriz biz. Eğer orada tıkanıklık yapıyorsa genelde ona bağlı ağrı oluyor.
Peki böbrekte oluşmuş bir taş hep böbrekte kalsa problem olmuyor mu yani?
Yani böbrekte kaldığı zaman da böbrekte yine tıkanıklığa sebep oluyor ve oradaki idrar akımına bozduğu zaman kendini daha çok yani ağrıyla gösteriyor ama bu kolik tarzda ağrı en çok bizim idrar kanalına düşen taşlarda oluyor. Kıvrandırıcı tarzda ağrı.
Peki sonra
ağrı
taş
yapabilir.
Aşağı doğru yuvarlanıp gidecek mi? Öyle duracak mı?
Şimdi burada taşın boyutu önemli. Boyutu ve konumu çok önemli.
Ortalama ne kadar oluyor bunların çapları?
Değişebiliyor. Yani her çapta görebiliyoruz.
Bir milim de var, bir santim de var.
Daha da büyüğü var. Yani tamamen böbreğin pelvis kısmını, boşluk kısmını, idrarın süzüldüğü kısmını kaplayan stakon, geyik boynuzu diye adlandırılır bizim tıbbi olarak. Türkçesi geyik boynuzudur, stakon diye. O şekilde taşlar da olabiliyor. Yani boyut olarak bir 5 santim falan oluyor o da yani.
Oo, çok kötüymüş. Peki biz sık görülenlerinden şöyle hani 1 santim civarından bahsetsek.
Şimdi burada dediğim gibi böbrekte konumu çok önemli. Yani boyutla beraber böbrekte nerede olduğuyla çok önemli. Eğer böbreğin biz idrarın süzüldüğü yeri, kaliksi 3 alana ayırırız. İşte üst, orta ve alt pol şeklinde. Eğer taş alt kısımdaysa alt kısımdaki taşın idrar kanalını tıkama ihtimali çok azdır. Ve eğer çok küçükse, böyle milimetrik boyuttaysa o taşları takip ediyoruz biz. Oradaki taşların tedavisi de çok kolay olmuyor. Yani taş kırmaya da çok iyi cevap vermiyor. Çünkü böbreğin alt kısmında olduğu için taşın kırılıp dökülecek alanı
yer söz çekimden konusunda istifade edemiyor.
Aynen öyle. Eğer ortada ve üstte ise buradaki taşlar birazcık daha can sıkıcı olabiliyor. Çünkü kanala düşme ihtimalleri daha yüksek.
Yani ama düşüyor ama tedavi de oluyor işte, ne güzel. Değil mi?
Yani en güzeli o taşın hiç oluşmaması.
Ya oluştuktan sonra.
Oluşursa da düşeceği zaman çok küçük boyutta olması. Yani o üreter dediğimiz idrar kanalının çapı 7 milim civarındadır. Biz bir 7 milim hatta 1 santim taşların bir de düşebileceğini biliyoruz. Ama bir 5000 ise mesela hiç hasta fark etmeden bile taşı düşürmüş olabiliyor. O yüzden boyut bizim için önemli. Artı bir de şimdi taş tanısı koyuyoruz aslında, mesela kıvrandırıcı tarzda ağrısı var. Biz bunu görüntülemeyle nerede olduğunu anlamaya çalışıyoruz.
Ultrason mu, düz film mi, tomografi mi?
Şimdi düz film eskiden çok sık kullanıldı ama düz filmde opak dediğimiz bir durum vardır. Yani eğer taş kalsiyumdan çok zengin değilse o zaman direkt grafi, düz film bize net olarak bize fikir vermiyor.
Yani görülmeyebilir.
Ultrasonun şöyle bir avantajı var. Ultrason böbrekte genişleme varsa, hidronefroz durumu var ise onun hakkında bilgi veriyor ama taşın eğer kanala düştüyse onu görmeme ihtimali yüksek. Burada tomografi en önemli altın standarttır.
O hem böbreği hem taşı mı gösteriyor?
Tabii o taşın en ufak taşları bile bize genelde 5 milimli kesitlerle çekilir tomografi.
Biz 5 milimden için. Küçüğü kaçırsa ayıp olmaz ama.
5 milimden küçük zaten önemsiz bir taştır ama taşın tam yerini ve boyutunu tomografi bize gösterir ama tabii her taş şüphesinde biz tomografi istemiyoruz. Çünkü tomografi sonuç olarak
yüksek radyasyonlu.
Işın tedavisi, yani ışınla bakılan bir şey olduğu için, radyasyon verildiği için çok da ilk etapta tercih etmiyoruz. Eğer bir girişim veya bir taş kırma planlıyorsak o zaman tomografi istediğimiz bir görüntüleme yöntemi ama biz genel olarak hastanın kliniği, onun dışında idrar tahlili de bulgu verir. Taş düşüren kişilerin genelde idrarında kan hücreleri de görürüz.
Biz. Eşlik eden iltihaplar da olabiliyor tabii.
Tabii eşlik eden iltihaplar da var. Eğer ultrasonda bir genişleme de varsa ve hastanın çok ciddi ağrıları da oluyorsa biz bir tomografi çekip o taş kırma mı uygun olur, kapalı ameliyat mı uygun olur, yoksa açık ameliyat mı uygun olur, onun kararını veriyoruz.
Peki şimdi hocam hastamız geldi, şikayetle geldi zaten, yani kıvranıyor. Ya da hasbelkader yapılmış bir ultrasonda taş tespit edilmiş. Yaklaşımlarımız nasıl?
Şimdi eğer taş böbrekte ve 1 santimden büyükse taş kırma söz konusu olabilir. Taş kırma cihazlarıyla. Artık günümüzde taş kırma cihazları kalite anlamında, teknoloji anlamında da yüz güldürücü olabiliyor. Onun dışında eğer böyle 2 santim civarındaysa ve böbreğin üst ve orta kısmında veya alt kısmında herhangi bir yerinde olabilir, kapalı böbrek ameliyatlarıyla bu taşlar alınabiliyor. Yani böbreğine bizim kameralı bir ışık vardır. Onu sokup o taş alınabiliyor. Onun dışında artık günümüzde birazcık daha son yıllarda artmış olan esneyebilen üretroskopi cihazlarımız var. İdrar kanalından giriliyor, böbreğe kadar ulaşılıyor ve lazer eşliğinde o taşlar, yani bir iğneyle kuyu kazma diyebileceğimiz bir benzetmeyle o taşlar kazıla ufak ufak böyle kum tanelerine dökülecek şekilde hale getirilebiliyor. Eğer bu taş kanala düşmüşse ve kanalın birazcık aşağılara idrar torbasına doğru yaklaşmışsa artık bu yine idrar kanalından girip böyle kamerada bizim bir işimiz var. Onun kırılması daha çok kullandığımız, daha iyi tedavi sonuçları aldığımız bir yöntem haline geliyor.
Peki bu ses dalgalarıyla kırmak, yani nasıl kırıyor? Benim çok aklıma yatmadı Murat Hocam bu iş.
Bunun açılımı elektroşok wave litotripsi diye geçiyor. Bizim şimdi mesela ultrason da öyledir. Bir ses dalgalarıyla bize görüntülür.
Tamam.
Bu ses dalgalarının bazı yoğunlukları var. Ve o yoğunluklardan sonra artık o ses dalgası bir şiddet haline dönüşüyor. Bir makine etrafında o ses dalgalarını bir noktaya odaklandığı zaman o taşın kırılma durumu söz konusu oluyor.
Peki şimdi hocam şikayet de geldi ya da şikayetsiz geldi. İşte tedavi şekillerini özetledik. İlaç tedavisi yok anladığım kadarıyla.
İlaç tedavisi var tabii ama çok yüz güldürücü olmuyor. Yani şimdi idrarın bir asitlik durumu burada söz konusu. Bazı taşlar asitli ortamda daha çok oluyor. Bazı taş cinsleri alkali ortamda daha çok oluyor. Eğer hastanın, çünkü bu hastalar, bu tekrarlayan hasta taş düşüren hastalarda biz taş analizi mutlaka görmek isteriz.
Taşı düşürdükten sonra bu ne taşıymış bakıyoruz, öyle
tabii,
mi?
Tabii taş analizi yapıp ya acaba taşta içerik olarak ne ihtiva ediyor, ona bakıyoruz. Ona göre de gerekli durumlarda ilaç tedavisi söz konusu olabiliyor.
Peki şimdi hocam tedaviye zaten hekim arkadaşımız karar verdi. Ama onun dışında mesela böbrek taşı olan kişi ne yapmalıdır? Çok mu su içsin, çay kahve mi içsin? Hani bu tip tavsiyeleriniz var mı?
Şimdi bol su tüketmek çok önemlidir. Çünkü dediğim gibi taş böyle konsantre olup oluşur. Yani bir bardak düşündük mesela, bir tuz koyduk. O bardağın büyüklüğüne kadar çok olursa o kadar tuz gerekir ki o çözülebilsin. O yüzden su içmek gerçekten önemlidir. Biz taş hastalarını mutlaka öneririz. Özellikle yaz aylarında bu daha önemlidir. Çünkü yaz aylarında insanlar...
Yaz aylarında böbrek taşı sıklığı artıyor mu? Ya da hastaneye gelişleri artıyor mu?
Yani yaz aylarında taşın büyüdüğü muhakkak ama tabii kişi o kanala düştüğü zaman şey oluyor. Yaz aylarında gerçekten daha fazla hasta görüyoruz ama bu gerçek.
Peki böyle bir kahverengi içecek mevzu vardı. Çay, kahve, kolanın faydası zararı ne? Var mı böbrek taşına?
Şimdi bu çay, kahve, kola içerdikleri maddeler birazcık şey yapabiliyor. Bu taşın oluşumunu artırabiliyor. Yani %100 öyle gösterilmiş bir şey yoktur ama çay, kahve, kola... içeceklerinden mümkün olduğunca kısıtlamak önemlidir.
Bu oksalat içeren ıspanak, kakao vesaire gibi gıdalar için bir öneriniz var mı?
Şimdi oksalat birçok besinde bulunuyor. Böyle yeşil yapraklı sebzeler en sık görülen ihtiva, oksalat ihtiva eden olarak algılanmış ama domates böyle günlük olarak gerçekten yararlı besinlerde de gösterilmiş. Hmm. Ama bu dediğim gibi taş analizi sonucu gerçekten oksalat içeren ihtivası çok yüksekse...
Ha, bu da öyle ezbere herkese değil. Taşın senin oksalatsa sen bunları yeme kardeşim denebilir.
Yani dediğim gibi bu mesela yeşil sebze, yeşil yapraklı besinler, bunlarda oksalat çok gözükmüş ama bu yeşil yapraklı sebzelerin de birçok yararı söz konusu. Ne yapılabilir mesela, gerçekten oksalat çok üretiyorsa kesin ıspanak yeme, işte yeşil yapraklı sebze yeme, tüketme demiyoruz. Öncesinde bunları haşlayıp suyunu döküp ondan sonra besin olarak tüketmeleri.
Peki limonata da böyle bazı böbrek taşlarına fayda ediyor. Yani böbrek taşlarına mı fayda ediyor? Belli böbrek taşlarına mı fayda ediyor? Limon, limonata, limon suyu.
Şimdi limonata ve limon suyu sitrat içeren besinlerdir. Bu sitrat da gösterilmiştir ki taşın oluşmasını önleyici bir etkiye sahiptir. O yüzden bu sitrat bir şekilde o kalsiyum tuzlarını tutuyor gibi algılayabiliriz. Ve limonata tüketimi de sitrat bol içerdiğinden dolayı taş hastalarında iyi bir içecek.
Her erkeğe bol bol limonata içsinler. Sitrat da size fayda eder, değilse de bir zararı olmaz neticede.
Aynen öyle.
Bir de bu böbrek kumu mevzu var hocam ya. Böbrek kumu ne demek?
Şimdi böbrek kumu halk arasında çok sık kullanılan bir durum. Yani ben şimdi...
Bugün bir hasta geldi bana. Çocuk az yemek yiyor diye doktora gidiyor. Bir idrar tahlili yapılıyor. Sizin çocuğunuza kum var denerek nefroloğa gönderiyor. Nefrolog bakıyor. Ya bunda bir şey yok, yapacak bir şey yok deyip. Bir kan tahlili de o istiyor. Affedersin, bir idrar tahlili. Kalsiyum kreatinin oranı bakıyor. Her şey normal. Güle güle geçmiş olsun. Kum hikayesi bitmiş bu şekilde.
Ya günümüzde şöyle yanlış bir ifade var. İdrar tahlilinde kan hücresi görüldüğü zaman direkt sen kum döküyorsun diye söyleniyor. Ama idrar tahlilinde kan hücresi görülmesinin birçok sebebi var.
Egzersiz, ateş, geçirmiş enfeksiyonlar gibi.
Evet, yüzlerce sebebi var. Hı hı. O sebepten her idrar tahlilinde kan görülmesi kum döküyor anlamına gelmez. Bizim için her boyuttaki...
Kum döküyor demek bu mu yani? İdrarda eritrosit görüldü, kum döküyor.
Bu yanlış bir tabir ama kişi taş düşürüyorsa ve bu taş boyutu çok küçükse buna kum döküyor da diyebiliriz tabii.
Ama tıbbi karşılığı bir şey değil diyorsunuz.
Aynen öyle. Yani
peki hocam, böbrek
yanlış bir ifade hatta.
Böbrek taşı olan bir abimize bu derim hastanesi belki 15 yıl önceki falan mevzuydu. O zaman biraz daha eski model minibüsler vardı ve yollar da kötüydü. Sen Küçükköy Fatih arası minibüse bin. İşte Magirus minibüsleri, onların arka koltuklarına sallanır. Taşın böyle bir şey var mı gerçekten?
Şimdi biz eğer kişi taş düşürüyorsa o taşın yer çekimiyle sonuç olarak düşürüyor. Bol su içmesini, ki burada su içmek birazcık da ağrıya faydalı olduğu için etkili olabiliyor. Ve geleneksel olarak belki de çok su içmesini istiyor. Çünkü çok kesin gösterilmiş bir şey de yok.
Peki çok su içince böbrek daha mı çok çalışır? Böyle bir şey var mı?
Şimdi orada taş yolu tıkadığı için aslında çok su içmesi çok anlamlı bir derecede fayda etmiyor. Zaten yol tıkalı, gidecek yeri yok suyun ama.
Patlar mı peki geriye doğru basınç yapıp?
Yok, böbrek genişliyor. Hidronefroz dediğimiz böbreğin
kötüye gidiyor.
Tabii o genişlemesi de böbrekte hücresel anlamda kayıplara söz konusunda ve ileriki dönemde.
Ama 3-5 gün herhalde bir problem olmuyor.
Tabii yok, 3-5 günlük bir hadise değil. Uzun süre böbrek eğer süzme faaliyetini yerine getiremezse hücresel boyutta kaybı söz konusu olup ileri evrede böbrek kaybına kadar gidebiliyor.
Hmm, yani basit bir taş diye başlıyor mu hikaye? Allah korusun, bir böbreği kaybetse biraz öbür böbrek yaşamı için yeterli mi?
Yeterli oluyor. Hatta diğer böbreğin 1/3'lük kısmı bile yeterli olabilir. Yani...
Neyse, biz gene böbreğimize sahip çıkalım da.
Yani dediğim gibi bir böbrek, yani böbreğin her hücresi bizim için değerli ama bir kişi bir böbreğiyle çok rahat yaşamını ihtiva edebilir ki zaten böbrek nakli bazen aileler arasında işi yani işte
canlıdan
çocuğunu...
canlıya da nakil yapılabiliyor.
Olabiliyor.
Peki dur kaynadı hocam soru. Minibüse binecek mi binmeyecek mi şimdi?
Şimdi tabii bir bol su içmesini öneririz dedim. İkincisi ise bol hareket etmesini öneririz. Bu bazen biz hasta hayatta ip atlamasını, hızlı hızlı merdivenlere inip çıkmasını
dediğimiz gibi...
Ama o
sırada taş
gibi...
yerinden oynayınca canı yanmayacak mı adamın?
Şimdi amacımız bir herhangi bir girişim olmadan o taşı düşürmesi ve düşürebilecek boyuttaysa ve bol hareketle beraber bu düşme işlemi hızlanabiliyor, bir şekilde tetiklenebiliyor ve düşebiliyor. Yani olumlu bir yöntem. Sonuç olarak cerrahisiz tedavi olmuş oluyor hasta.
Peki Murat Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımızın bu haftaki konu Murat Akgül idi. Kendisiyle ilk bölümde prostat ve hastalıklarından bahsetmiş idik. Müsaade ederseniz Murat Hocam oradan böyle kısa bir mesajı ben bir kez daha vurgulayayım ilk kısmı kaçıran dinleyenlerimiz için. Prostat her yaşta hastalığı olabilecek bir organdır. Prostat iltihapları her yaşta olabilir. İyi huylu prostat büyümesi genelde 40-50 yaşlardan sonra başlar. Özellikle idrar yapma şikayetleri, idrar yollarındaki iritasyona bağlı şikayetler yapar. Altın standardı gidip bir üroloji uzmanına muayene olmak ve gerekiyorsa kan ve idrar tahlili yaptırmaktır. Ama kan tahlili sonucunda bir şüphe uyandıysa, özellikle vurgulamak istediğim nokta bu. Dinleyenlerimiz ısrarla hani böyle bir biyopsi önerildiğinde, girişimsel bir şeyden bahsedildiğinde yapmasak olmaz mı, bu sene ötelesek olmaz mı diyorlar. Bu işlemler sizin bir gününüzü ziyan eder, biraz canınızı yakar ama bir kanserin erken tanısıyla neticelenebilir. Bu sayede belki Rabbimiz ne vaat etti bilmiyoruz ama 10 yıl fazla yaşayabilirsiniz, bir ihtimaldir. O yüzden bu tip girişimsel işlemlere karşı çok ön yargılı olmayalım. Hekim arkadaşlarımızın tavsiyesinde uyalım. En kötü ihtimal, yani gereksiz bile yapılmış olsa canınız yanacak. Başka bir şey yok ama gerekli yapılmışsa bir kanser tanısı söz konusu olacak demiş idik. İkinci kısmında ise böbrek taşlarından daha çok bahsettik. Böbrek taşlarının özellikle genetik özelliklerinden, beslenme alışkanlıklarından, yaşam koşullarından, yaşanan coğrafi bölgeden etkilendiğini söyledik. Ama özellikle bu taşların tıkayıcı özelliklerinden ve düşmeleri sırasında yaptığı ağrılardan problem yaşanabileceğini söyledik. Ama anladığım kadarıyla tamamen olay fizik prensiplere göre hareket ediyor hocam. Öyle bir kanser gibi kemirici, oradan rahatlayıcı bir hastalık değil. Çok hoplayıp zıplayıp su içerseniz taş düşermiş, öğrenmiş olduk. Peki Murat Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgileriniz için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında bu haftalık bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle.